Ayrım 23.
İngilizler, Fransızlar bize yardım ediyorlar. Bunda bir sakınca görmüyorlar. Onlar adına üzgünüm, çok acınacak bir durumdalar. Çünkü artık ne savaşmak, hatta ne de düşünmek isteği duyuyorlar. Acımasızca ama aynı zamanda bastırılmış sevecenlikle dolu bir aşağısamaydı. Ama Yahudilere gelince onların genç bir yanı var. Ölmekte olan bir soyun kokuşmuş bataklıklarında Avrupa'nın ileri karakolu. Durakladı, sonra birden keskin ve genişsel bir sesle "Justin," dedi. İkisi aynı anda ağır ağır düşünceli bir biçimde ellerini birbirlerine uzattılar. Soğuk parmakları birleşti, sımsıkı kenetlendi. Her ikisinin yüzünde de kıvançlı bir kararlılık, hatta korku okunuyordu. Nesim'in imgesi birden başkalaşmıştı. Yepyeni, daha çok da korkutucu bir görkem kazandı. Sigarasını içerken onu izleyen Justin onun yerinde başka birini görüyordu. Bir serüvenci, insanların ölüm kalımlarıyla oynayan bir korsan, elindeki güç, parasının gücü de bu oyunun bir anlamda trajik fonunu oluşturuyordu. Şu anda Nesim'in gözünde Justin, parlak aynaların geri yansıttığı ya da pahalı giysilere, düzgünlere gömülü bir kadın değil, yastığını paylaşacağı sevgiliden çok daha yakın biriydi. Justin bunun farkındaydı. Nesim ona fausvari bir sözleşme öneriyordu. Daha şaşırtıcısı da şuydu. Justin içinde ilk kez arzunun kımıldadığını duyumsadı. Yalnızca haz aradığını, aynadan gerçekliğe bir gönderme olduğunu düşündüğü, daha önceleri satılmış olan şu döküntü gövdenin belden aşağısında ilk kez bir kımıltı oluyordu. Birden onunla yatmak için dayanılmaz bir istek duydu. Hayır, onunla değil, onun tasarılarıyla, parasıyla, ölümüyle. Onun kendine nasıl bir aşk önerdiğini ancak şimdi anlarmış gibiydi. Kendisine tek servetini öneriyordu. Bu acınasız siyasal tasarı yüreğinde öylesine uzun zamanda, öylesine büyük acılar pahasına olgunlaşmıştı ki artık başka iç tepilere ya da isteklere yer kalmamıştı. Sanki birden bütün duyguları büyük bir örümcek ağına yakalanmış, bilinçli isteminin, arzularının, insan kişiliğinin kendi kendini tüketen gelgitinin altında yatan yasaların tutsağı olmuş gibiydi. Parmakları hala birbirine kenetliydi, bir müzik akordu gibi bu bağla gövdelerinin gücünü birbirlerine geçiriyorlardı. "Artık yaşamım senin elinde," dediğini duymak Justin'in beynini tutuşturdu. Yüreği göğüs kafesinde güm güm atmaya başladı. Daha önce hiç tanımadığı yeni bir yılgınlıkla Justin, "Benim gitmem gerek," dedi. "Gerçekten gitmem gerek." Her türlü bedensel çekicilikten çok daha yeğin bir gücün koltuklamalarının etkisinde kalmış olmasına karşın kararsızlık ve güçsüzlük duyuyordu. "Tanrı'ya şükürler olsun," dedi Nesim alçak sesle. "Tanrı'ya şükürler olsun." Sonunda her şey sonuca bağlanmıştı. Ama kendi rahatlamasında korku da vardı. Nasıl olmuş da sonunda anahtarı kilidin içine döndürmeyi başarmıştı. Kendini doğruya kurban ederek, kendini Justin'in ellerine teslim ederek. Bu akılsızlığı etmekten başka çıkar yol kalmamıştı. O yolu denemek zorundaydı. Doğulu kadının Avrupa'daki anlamında kösnü düşkünü olmadığını bilinçaltıyla biliyordu. Onun hamurunda yalancı duygululuk yoktur. Kendisi ne kadar kabul etmese de onun gerçek tutkusu güç, siyaset ve mülktür. Cinsellik hep düşüncesinde tıkırdar durur ama cinselliğin devinimlerini paranın kinetik hoyratlığı kızıştırır. Bu ortak davranış alanında Justin ilk kez kendi olmayı başarmış, bir çiçeğin ışığa tepkisi kadar doğal bir tepki göstermişti. İşte tam o sırada sakin sakin serin kanlılıkla konuşup dururlarken başları iki çiçek gibi birbirlerine doğru eğilmiş ve sonunda Justin şu görkemli sözleri söyleyebilmişti. "Ah Nesim, kabul edebileceğim hiç aklıma gelmemişti. Benim yalnızca bana inanan insanlar için yaşadığımı nereden bildin? Nesim gözünü kırpmadan ona bakıyordu. Heyecanlanmış, biraz da korkmuştu. Onda tam doğu ruhuna vergi baş eğişi görüyordu. Yeryüzünün en büyük güçlerinden biri olan saltık kadın uysallığını. İkisi birlikte çıkıp arabaya kadar yürüdüler. Justin sanki kendi gizli köşesinden çok uzaklara sürüklenmiş, okyanusun ortasında bırakılıvermiş gibiydi. Büyük bir bitkinlik duyuyordu. Daha başka ne diyeceğimi bilemiyorum. Hiçbir şey. Yaşamaya başlamalısın. Gerçek aşkın tuhaflıkları bitmek bilmez. Justin suratının ortasına bir tokat yemiş gibiydi. En yakın kahvehaneye girip bir fincan sıcak kakao ısmarladı. Titreyen ellerle içti, sonra saçlarını fırçaladı, makyajını tazeledi. Tek satış aracının güzelliği olduğunu biliyor, onu önemsemeden diri tutuyordu. Nesim masasına oturup uzun uzun düşündükten sonra parlak telefonunu kaldırıp Kapostrisya'nın numarasını çevirdiğinde aradan birkaç saat geçmişti. Sesini alçaltarak "Da Capo, Justin'le evlenme tasarımı anımsıyor musun? Her şey yolunda. Yeni bir yandaş kazandık. Bunu kurula söyleyen sen olasın istiyorum. Herhalde artık bir Yahudi ile evlendiğime göre benim Yahudi olmamam onları kaygılandırmaz. Ne dersin?" dedi. Dostunun alaylı kutlamalarını sinirlenerek dinledi. Sonunda soğuk bir sesle, "Bir takım hesapların dışında duygularım olmadığını düşünmek küstahlıktır. Eski bir dostum olarak seni uyarıyorum. Bir daha benimle böyle konuşma. Benim özel yaşamım, özel duygularım beni ilgilendirir. Başka kaygılarımla da uyuşuyorsa ne mutlu. Ama beni onursuz bir insan sanıyorsan haksızlık edersin. Onu seviyorum," dedi. Bu sözcükleri söylerken midesi bulandı. Birden kendinden tiksindi. Gene de tam yerinde bir sözcük kullanmıştı. Sevmek. Sanki bir ton ağırlığındaymış gibi telefonun almacını yavaş yavaş yerine koydu, parlak cilalı masadaki kendi yansımasına bakmaya başladı. Kendi kendine konuşuyordu. "Açıkçası benim bir insan olarak sevebileceğimi sanmıyor. Ona önerecek böyle bir tasarım olmasaydı belki daha 100 yıl yalvarırdım. Zar atar gibi düşüncemizden çıkarıp ortaya attığımız o 3 harfli sözcüğün anlamı ne? Aşk." Kendine duyduğu tiksintiden boğulacak gibiydi. O gece duvar saatleri tam 11'i vururken Justin hiç haber vermeden büyük eve çıkageldi. Nesim henüz giyinikti, yatmamıştı, şöminenin yanında oturmuş kağıtlarını düzenliyordu. Şaşkınlık ve sevinçle, "Telefon etmedin ha? Ne güzel bir sürpriz," diye haykırdı. Justin kendini içeri alan uşak gidinceye kadar kapıda hiçbir şey söylemeden ciddi bir yüzle durdu. Sonra kürkünü omuzlarından aşağı kaydırırken bir adım ilerledi. Sessizce, tutkuyla kucaklaştılar. Daha sonra ocağın ışığında hem korkmuş hem de sevinçli görünen gözlerini ona dikerek, "İşte artık seni tanıyorum, Nesim Hosnani," dedi. Aşk her türlü gizli işbirliği demektir. Justin'in içinde zenginliğin ve entrikanın gücü, tutkunun elçileri harekete geçmişti. Yüzünde ancak kendilerini dine adamışlarda görülebilecek bir arılığın parıltısı vardı. "Senden talimat almaya geldim, yeni bilgiler almaya geldim," dedi. Nesim'in yüzü değişti. Hemen yukarıya, küçük kasasına koşup kocaman yazışma dosyalarını getirdi. Sanki dürüst olduğunu, söylediği sözleri hemen oracıkta kanıtlayabileceğini göstermek istiyordu. Şu anda ona ne annesinin ne de erkek kardeşinin bildiği şeyi, Filistin komplosundaki suç ortaklığını açıklıyordu. Ocağın başına çöküp gün ağarıncaya kadar konuştular. Benim şu anki kaygılarımın neler olduğunu anlayacaksın. O konuda işime yarayabilirsin. İlkin, Yahudi kurulunun duyduğu kuşku ve kaygıların giderilmesi var. Onlarla senin konuşmanı istiyorum. Buradaki Yahudiler hiçbir şeye bulaşmaz. Mısırlılarla aralarının bozulmasından korkarlarken bir Kıptinin kendilerini desteklemesini kuşkuyla karşılıyorlar. Onları inandırmalıyız Justin. Gerekli silahları yığma işi en azından bir yıl sürer. Sonra bütün bunları buradaki iyi yürekli dostlarımız İngiliz ve Fransızlardan saklamalıyız. Benim ne yaptığımı, yeraltı etkinliklerimi öğrenmeye çalıştıklarını biliyorum. Şu ana kadar kuşkulandıklarını sanmıyorum. Ama bizi özellikle ilgilendiren iki kişi var. Darley'in Melissa ile olan ilişkisi, puan nevraljik, hassas noktalardan biri bu. Sana söylediğim gibi, Melissa bu yıl ölen yaşlı Cohen'in metresiydi. Cohen, silahların taşınması işinden sorumlu olan kişiydi. Bizimle ilgili her şeyi biliyordu. Acaba ona bir şeyler söylemiş miydi, bilmiyorum. Ondan daha tehlikeli bir başka kişi de Percy Warden. Elçiliğin siyasal şubesinden olduğu gün gibi ortada. İkimiz çok iyi dostuz falan filan ama nelerden kuşkulandığını biliyorum. Gerekirse onun kuşkularını dağıtmak için Kıpti topluluğu içindeki hareketi ele veririz. Başka ne bilebilir ya da neden korkusu olabilir? Sen bana burada da yardımcı olabilirsin. Ah Justin, anlayacağını biliyordum. Ocağın ışığında öylesine dingin görünen Justin'in esmer, gerilmiş yüzünde yeni bir aydınlık, yeni bir güç vardı. Başını salladı. Boğuk sesiyle, "Teşekkür ederim Nesim Hosnani, şimdi ne yapmam gerektiğini anlıyorum," dedi. Daha sonra yüksek kapıları kilitlediler, kağıtları kaldırdılar, gecenin en kıpırtısız saatinde erkekleri düşlerinde aldatan dişi şeytanların tutkulu ilgisizliğiyle sevişmek üzere ocağın önünde birbirlerine sarılıp yattılar. Hoyratça, coşkuyla öpüşüyorlardı ama kendi insanlık durumlarının saydam suretinden başka bir şey değildiler. Birbirlerinin en gizli güçsüzlüklerini görmeye başlamışlardı. Aşkın gerçek yerini. İşte artık Justin'in kafasında hiçbir çekingenlik, hiçbir yasak kalmamıştı. Başka koşullarda aşiftelik gibi görünebilecek şey aslında tam anlamıyla kendini aşka bırakışın güçlü bir katsayısıydı. Şimdiye kadar hiçbir erkeğin ona tattırmadığı gerçek bir kimlik biçimi. Birlikte paylaştıkları giz onun rahat davranmasını sağlamıştı. Nesim ise acayip derecede yumuşak, neredeyse genç kızlara özgü, kadınsılığıyla onun kollarının arasında sarsılıp tartaklandıkça kendini bir bez bebek gibi hissediyordu. Hafif hafif ısıran dudakları ona çocukluğunda sahip olduğu beyaz Arap kısrağını anımsattı. Karma karışık anılar, renkli kuş sürüleri gibi gözünün önünde uçuşmaya başladı. Bütün gücü tükenmişti. Neredeyse ağlayacaktı ama aynı zamanda sınırsız bir gönül borcu ve sevecenlikle doluydu. Bu olağanüstü güzel öpüşler içindeki yalnızlık duygusunu söküp atmıştı. Gizini paylaşabileceği birini bulmuştu. Tam kendi gönlüne göre bir kadın. Aykırılık içinde aykırılık. Justin'e gelince, sanki Nesim'in sahip olduğu şeylerin, silahların soğuk çeliğinin, bombaların tungsten madeninden yapılmış soğuk başlıklarının, Arap zamkının, Hint kenevirinin, deniz taşımacılığının, opalin, tıbbi otların, ağaç ve ipeğin, tuhaf bir biçimde simgelediği manevi gücün hazinesini yağmalamıştı. Nesim onun kendisinin üzerindeki ağırlığını hissediyordu. Justin'in kasığının saldırılarında kendisine bir şey katmak, kendisinin eylemlerini döllemek tutkusunu fark ediyordu. Gücünün ölümcül silahlarına meyve verdirmek, gerçekten kısır bir kadının yürekler acısı kavgasına yaşam gücü vermek tutkusu. Justin'in yüzü, Brahmanizmin üç büyük tanrısından biri, Siva'nın maskı kadar anlatımsızdı. Ne güzeldi ne de çirkin ama gücün kendisi gibi çıplaktı. Kendilerini daha iyi tanımak için mini tutmayı soğuk bir sanat haline getirmek konusunda ustalaşmış azizlerin fazlasal aşklarıyla yaşıt görünüyordu bu aşk. Çünkü mavi alevler gövdeyi ısıtmaz, soğuturdu. Ama istenç ve ruh sönmemiş kireç kuyusuna batırılmış gibi yanıp kül oldular. Gerçek bir kösnüllüktü bu. Uygar zehirlerle uyuşturulmamış, romantik bir doğruluk düşüncesine dayanan bir toplumun ağız zevkine uydurulmamış bir kösnüllük. Bu yüzden daha az mı aşktı? Paracelsus, kabalacılar arasındaki bu tür ilişkileri anlatmıştı. Bunlarda insan Afrodit'in o özgün, yalın, aldırışsız yüzünü görebilir. Bir yandan da kendi kendine hep şöyle düşünüyordu. Bütün bunlar bitince yitik çocuğunu bulduğum zaman, o zaman birbirimize öylesine yakın olacağız ki artık beni bırakması diye bir sorun kalmayacak. Kucaklaşmalarındaki coşku suç ortaklığından geliyordu. Etin ya da ruhun gelişi güzel kışkırtmalarından çok daha derin, çok daha acımasız olan bir şeyden. Nesim ona göstermelik bir evlilik ama aynı zamanda ikisini de ölüme sürükleyebilecek bir amacın biçimlendirdiği bir evlilik önererek kazanmıştı onu. Justin için cinselliğin bütün anlamı bu olabilirdi şimdi. Ölümlerini beklemek nasıl da büyük bir heyecan, cinsel bir heyecan veriyordu. Güneşin ilk soluk titrek ışıklarıyla birlikte Nesim onu arabasıyla evine götürdü. Asansörün ağır ağır, zorlana zorlana üçüncü kata çıkıp geri dönmesini bekledi. Asansör hafifçe sarsılarak önünde durdu ve ışık tık diye söndü. O gitmiş ama kokusu kalmıştı. Adı Jamais de la vie, asla olan koku. 11. Bölüm. O yaz, o güz, kentte eşine pek ender rastlanır bir takım eğlenceler düzenlemek için el ele verdi iki işbirlikçi. Artık büyük evin birkaç saatten çok sessiz kaldığı görülmüyordu. Ya yaylı çalgılar dörtlüsünün eğrelti otu benzeri motifleriyle ya da kara kuşlar gibi geceye dert yanan saksafonlardan dökülen çağlayanlarla dolup taşıyordu. Bir zamanların boş, ıssız mutfakları, şimdi yine verilecek bir şölen için hazırlık yapan ya da bitmiş bir şölenin ardından ortalığı toplayan uşaklarla kaynaşıyordu. Kentte Nesim'in Justin'i sosyeteye sokmaya kararlı olduğu söyleniyordu. Sanki onun gibi ruhunda Avrupalılık olan bir adamın İskenderiye'nin taşra debdebesinden beklediği bir şey olabilirmiş gibi. Hayır, ikinci başkentin sosyetesine yöneltilen bu hesaplı saldırıların amacı başkaydı. Bilgi edinmek ve oyalamak. İşbirlikçiler ancak bu perdenin önünde çalışmaları için gerekli davranış özgürlüğünü bulabiliyorlardı. Yorulmak bilmeden çalışıyor, olayların baskısı çok arttığı zaman Nesim'in Justin'in yazlık sarayı adını taktığı küçük yazlıkta kısa tatil kaçamakları yapıyorlardı. Orada okur, yazar, yüzer, Clea, Amaril, Baltazar gibi en yakın dostlarıyla hoşça vakit geçirirlerdi. Ama yemek tabakları, şarap şişeleri ormanında, konuşma seslerinin dağdağısı içinde geçirilen bir geceden sonra her zaman kapıları kendileri kilitlerler, sürgülerini sürer, içlerini çekerek merdivene yönelirlerdi. Uykulu hizmetçilere döküntüleri temizlemeye başlamak kalırdı. Çünkü sabahleyin evin tümüyle düzene sokulmuş olması gerekiyordu. Kol kola ağır ağır yürürler, birinci sahanlıkta ayakkabılarını çıkarıp atmak, büyük aynada birbirlerine gülümsemek için duraklarlardı. Sonra zihinlerini yatıştırmak için son derece güzel bir izlenimci resim koleksiyonu içeren galeride ağır ağır bir aşağı bir yukarı dolaşır, önemsiz şeylerden söz ederlerdi. O sırada özel dünyasının gizli isteklerinin, sarsılmazlığının sessiz kanıtları olan büyük tabloları doymak bilmez gözleriyle tarardı Nesim. Sonunda evin kuzey yanına bakan serin yanında zevkle döşenmiş, sıcak havalı, birbirine bitişik yatak odalarına gelirlerdi. Hep aynı şeyler olurdu. Nesim giyinik olarak yatağının üzerine uzanırken Justin ispirto ocağını yakar, yatmadan önce Nesim'in sinirlerini dindirmek için içtiği kedi otunu demlerdi. Burada bile hemen yatağın yanına küçük oyun masası kurulurdu. Birkaç el iskambil oynar, konuşurlardı. Uyanan zihinlerine takılan işleri konuşurlardı hep. Böyle zamanlarda yumuşak ışıkta esmer tutkulu gözleri gizliliğin, bir ortak iradenin isteklerinin, ikiz arzularının armağanı olan bir tür mutluluk ışığı saçardı. Bu gece de böyle oldu. Justin ilk elin kağıtlarını dağıttığı sırada yatağın yanındaki telefon çaldı, Nesim açtı, bir saniye dinledi, sonra hiçbir şey söylemeden Justin'e verdi. Justin gülümsedi, kocasına sorarcasına kaşlarını kaldırdı, kocası başını olumlu anlamda salladı. Justin sanki uykudan uyandırılmış gibi boğuk bir sesle konuştu. Alo? Evet sevgilim, elbette. Hayır, uyumuyordum. Evet, yalnızım. Nesim kartları sakince yelpaze gibi açtı, sıraya soktu, hiçbir anlatımı olmayan bir yüzle incelemeye koyuldu. Konuşma kesik kesik sürüyordu. Sonra telefonu kapattı. Justin içini çekerek almacı yerine koydu, sanki kirli eldivenlerini çıkarırmış ya da bir yün çilesinden kurtulmaya çalışırmış gibi yavaş bir el hareketi yaptı. Kartlarını eline alırken, "Zavallı Darley'ydi," dedi. Nesim bir an için gözlerini kaldırıp baktı, masaya bir kart koyup peyni sürdü. Oyun başladığı sırada Justin alçak sesle kendi kendine konuşurmuş gibi konuşmaya başladı. Günlüklere deli gibi vurgun. Anımsıyor musun? Arnold'i bileğini incittiği zaman Mörz'ün notlarını ben el yazımla kopya ederdim. Onları ciltletmiştik. Arnold'in romanında kullanmadığı bölümler. Onları benim günlüğüm diye Darley'e verdim. Acılı bir gülümsemeyle yanakları çukurlaştı. Benim olduğunu sanıyor ve haklı olarak erkeksi bir kafa yapım olduğunu söylüyor. Fransızcam da iyi değilmiş. Arnold'i duysa sevinirdi, öyle değil mi? Onun adına üzülüyorum. Öyle iyi bir insan ki, bir gün ona dürüstçe her şeyi anlatacağım, dedi Nesim.